Hayırlı vakitler olsun çok kıymetli kardeşlerimiz. Yüce Rabbimiz her vaktin vacibini anlamayı, gereğini yapmayı bizleri muvaffak eylesin inşallah. Bu akşam önceki sohbetlerimizde genelde faziletler medeniyetinden bölümler okuyorduk, onları konu yapıyorduk. Ama her ayın ilk sohbetini de genelde yine muhterem Osman Nuri Topbaş Üstadımızın Altın Nokta dergisinden çıkan sohbetinden, o ayki ana mesajından yapmaya çalışıyoruz. Bu ayki neşredilen sohbetinde Üstad, Hak Dostlarımdan Hikmetler ana başlığı altında Şeyh Sadi dediğimiz büyük İslam mütefekkirinden ana metinler alıyor. Sonra onları da biraz daha bizim anlayacağımız şekilde şerh ediyorlar. Bugünkü konumuz biraz da Şeyh Sadi'den çok güzel bir menkıbe, tevekkülün ne olduğu hakikati konusunda güzel bir menkıbe. Önce Şeyh Sadi'den bir alıntı var. Sonra o alıntıyı bizim meşhur şairimiz Mehmet Akif Ersoy, onu bir şiire dökmüşler. Onun safahatında da demek buradaki kaynaklarda bu menkıbesi güzel bir şekilde anlatılıyor ama demek ki Akif Ersoy da onu okumuş, sonra kendi diliyle çok güzel bir nasihat haline getirmiş. İnşallah bugün oradan devam ederiz. Tabii böyle bir konuya girerken de özellikle konumuzla ilgili ayeti kerimeleri önce bir herhalde gözden geçiriyoruz. Cenab-ı Hak Enfal suresinde buyuruyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَدْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Sonra وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Sonra اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Gerçek müminlik için, hakiki müminlik için Rabbimiz burada beş temel esas sayıyor. Evet, müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, yani Allah anıldığı zaman demek ilahi bir emir kendine hatırlatıldığı, Cenab-ı Hakk'ın bir beyanından bahsedildiği veya Cenab-ı Hakk'ın kudreti ilahiyesinden bahsedildiği, kısacası Rabbi ile ilgili herhangi bir konu geçtiği zaman kalbi titremeye başlayan, ya Rabbimle ilgili bir konu geçiyor burada. Bazen onun emri olur, bazen onun yasağı olur, bazen onun tavsiyesi olur Rabbimizin. Hani ayet-i kerimelere karşı kör ve sağır olmayın buyuruyor ayet-i kerimede. Ya Allah'ın kelamını söylüyorum ben sana. Sen hala benim mantığım diyorsun, bana göre diyorsun, ona göre diyorsun. Hele bir kalbin titresin, Allah deniyor. Dolayısıyla müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, sonra kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artan, sonra da yalnız Rablerine dayanıp güvenen yani tevekkül ehli olanlardır. Daha sonra da namazlarını dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcayan kimselerdir. Gerçek müminler işte onlardır. Onlar için de Rableri katında nice dereceler, bağışlanma, tükenmez bir rızık vardır. Evet, Rabbimiz hakiki müminlere yakışan beş güzelliği sayıyor. Kalbiniz titresin, her ayet geldiğinde imanınıza bir güçlenme olsun, güveniniz Rabbiniz Teala Hazretlerine ama her emirle beraber değişmeyen bir şey vardır, namazın kılınması ve zekatın verilmesi. Bu beş madde bir araya geliyorsa Cenab-ı Hak onları yapan müminler için bunlar işte hakiki müminlerdir beyanı. Bunlardan bir tanesi de nedir burada ayet-i kerimede geçen? Onlar ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Her işlerinde gerekli her türlü tedbiri, gayreti gösterdikten sonra işin neticesini de Allah Teâlâ'ya havale ederler. Ama kendine düşeni bir yaparlar yani. İşte onunla ilgili Şeyh Sadi'nin çok güzel bir menkıbesi var burada. Diyor ki, bir adam sakat ve kötürüm bir tilki görmüş. Bakmış ki hayvancağızın ne eli var, ne ayağı. Fakat hayatiyetini devam ettiriyor yine de. Cenab-ı Allah'ın bu lütfuna hayret etmiş. Allah Allah! Bu hayvan ne yer, ne içer, nasıl geçinir diye düşünüyor. Sakat bir hayvancağız. Tam bu sırada çakal avlamış olan bir aslan oradan geçmiş. Bir başka rivayette ceylan. Aslan çakalı yemiş, doymuş, bırakıp gittiği artığını da bizim gariban tilki yemeye başlamış. O da doymuş. Adam başka bir gün, başka bir vesileyle tilkinin yine karnının doyduğunu görünce şöyle demiş. Madem ki tilkinin rızkı ayağına kadar geldi, o halde zahmete girip de karınca gibi çalışmama gerek yok. Niye çalışayım ki bak? Buradaki kötülüğün tilkinin bile rızkı geldi ayağına. E ne olacak peki? Gidip bir köşede oturur, rızkımı beklerim. Allah da kısmet etmezse aslan bile nasibini bulamaz. Adamcağız beklemiş durmuş. Ne gelen var, ne de giden. Ne bir tanıdığı uğramış, ne de bir yabancı. Zayıflayıp bir deri bir kemik kalmış. Sonunda sabrı tükendi, aklı fikri karıştı. Nihayet kaldığı mescidin mihrabından şöyle bir ses işitti. Ey yanlış düşünceli gafil adam! Kendini sakat ve kötürüm tilki yerine koyma. Niye? Sen sapasağlam adamsın yani. Kalk git, aslan gibi yırtıcı ol. Öyle çalış ki aslan gibi senden de artık kalsın yani. Başkaları senin artığını yesin. Aciz tilki gibi sen kendin artık olanı yeme. Aslan gibi ensesi kalınken çaresiz kalmış tilki gibi oturan adamdan köpek daha iyidir. Mihraptan böyle bir ses gelmiş kendine. Çalış, rızkını kazan, hem kendin ye, hem de başkalarına yedir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Verdiğimiz rızıklardan başkalarına da yedirirler. Başkasının artığına göz koyma. Kolunun kuvvetiyle gayret göstererek nasibini elde et. Başkalarını da sen rahat ettir. Acizler gibi şunun bunun eline bakma. Ve sonra ey genç, kendini düşürüp de aman elimden tutun diye dilenme. Aksine ihtiyar fakirin elinden sen tut. Şeyh Sadi'nin verdiği ana mesaj bu. Yani kendini düşürüp de aman elinden tutsunlar diye sağa sola feryat etme. Sen aslan gibi ol. İhtiyar fakirin elinden sen tut. Bunu Cuma günkü sohbetimde de okumuştum. Akif'imiz öyle güzel ve tatlı tatlı anlatıyor ki aynı hikayeyi belki tekrar olmuş olacak. Şöyle ifade ediyor. Kalenderin biri köyden sabahleyin fırlar. Arar nasibini avdette kırda akşamlar. Fakat güneş batarak ortalık karardıkça görür ki yerde yatılmaz hemen çıkar bir ağaca. Herif ağaçtayken bir inilti işitir. Bakar ki bir kötürüm tilkinin yanık sesidir. Zavallı püsteki olmuş, bacak yok işleyecek. Boğazla işlemek ister. Ne yapsın? İnleyecek. Biraz geçince kavi pençesinde bir ceylan iner yakındaki vadiye karşıdan aslan. Yukarıda çıkmaz olur şimdi bizim yolcunun nefesi. Tabiatıyla durur hastanın da inlemesi. Aslanın sesi duyunca tilkinin de inlemesi durmuş. Yiyip şikarını avına aslan dalınca ormanına, sürüklenir yanaşır tilki sofranın yanına. Doyar efendisinin artığıyla sonra yatar. Bizim herif de düşünmeye başlar, eder de hale nazar. Cenab-ı Hak ne kadar merhametli görmeli ki, açım demekle amel mande bir topal tilki, ayağına gönderiyor rızkın en mükemmelini. O halde çekmeli insan çalışmadan elini. Değer mi koşmaya akşam sabah yalan dünya? Dolaşmayan dolaşandan akıllı gördün ya. Horul horul uyuyor kahpe tilki senden tok. Tevekkül etmeli öyleyse şimdiden tezi yok. Yazık bu ana kadar çektiğim sıkıntılara. Sabah olunca herif dağ başında bir mağara tasarlayıp ebedi itikafa niyet eder. Birinci gün bakınır, yok ne bir gelir ne gider. İkinci gün basar açlık, erir erir üzülür. Üçüncü gün uyuşuk bir sinek gibi olur, büzülür. Ölüm mü, uyku mu, her neyse akıbet uzanır. Fakat işittiği bir sesle silkinir, uyanır. Nedir ses? Dolaş da yırtıcı aslan kesil be hey miskin. Niçin yatıp kötürüm tilki olmak istersin? Evet, dolaş da yırtıcı aslan kesil be hey miskin. Niçin yatıp kötürüm tilki olmak istersin? Elin kolun tutuyorken çalış, kazanmaya bak. Ki artığınla geçinsin senin de bir yatalak. Elin tutuyorsa, kolun tutuyorsa sen çalış, kazanmaya bak. Belki eli kolu olmayan, çalışamayan insan senin gibi eli kolu olup da çalışanın nimetinden istifade etsin der. Akif de bunu çok güzel bir şekilde böyle anlatmış. Ve şimdi muhterem müellifimiz Osman Efendi üstadımız buyuruyor ki, yüce dinimiz İslam insanı mükerrem addeder. İslam ahlakının birçok kaidesi de insanın bu yüksek kıymet ve şerefini muhafazaya hizmet eder. İslam, ölüm tehlikesi gibi zaruretler olmadıkça insanı haysiyet kırıcı bir davranış olan dilenmekten, başkalarına el açmaktan men eder. Hale rızayı, sabrı, kanaatı ve müstahni kalmayı teşvik eder. Yani öleceksen o zaman git dilen. Ama ölmeyecek durumdaysan aza kanaat et, müstahni ol, sabırlı ol. Nitekim bu düsturlara samimiyetle riayet eden ecdadımız Osmanlı'ya Avrupalı seyyah ve sefirler fakiri olsa da dilencisi olmayan memleket demişlerdir. Fakiri var ama dilencisi yok. Şimdi dilenci çok her tarafta maalesef. Yine İslam çalışıp elinin emeğiyle geçinmeyi veren elin alan elden üstün olduğunu telkin eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veren el, yukarıdaki el, alan elden daima üstündür diyor. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh biz tevekkül ehliyiz diyerek mescide oturup gelen gidenin sadakasıyla geçinmeyi alışkanlık haline getirenleri siz tevekkül ehli değil teekkül ehlisiniz. Yani yiyicilersiniz, hazır yiyicilersiniz demiş. Evet, bir tevekkül var, bir de teekkül var. Tevekkül, her tedbiri aldıktan sonra işin neticesini Allah'a havale eden insan. Neticeye yine o verecektir yani. Tek başına bizim çalışmamız her şeye yetmiyor. Ama bir de teekkül var, o da yeme kökünden geliyor. Hazır yiyiciler demek, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin gerçekten böyle bir uygulaması var. Özellikle hac mevsiminden sonra Hazreti Ömer bütün haccaca herkes evine, barkına, memleketine dönsün, meşru bir şekilde orada kazancına, işine devam etsin buyururmuş. Yani elbette ki Harem-i Şerife'nin mücavirlerde olacak ama bütün dünya oraya yığılırsa o zaman herkes dilenci haline gelmiş olur. Zira gerçek bir tevekkül öncesinde samimi bir gayret, emek, azim ve tedbirin bulunduğu bir kalp amelidir. Onun için ayet-i kerimede فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Sen azmini ortaya koy, gayretini ortaya koy. O gayretten, o azimden sonra ancak Allah'a tevekkül et. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Sadece tevekkül ala Allah değil. Yani bir iş hususunda karar verip azmettin mi, o zaman artık Allah'a dayanıp güven buyurularak tevekkülden önce azmin gerekli olduğu beyan edilmektedir. Yani bir irade kuşan, bir iş yap, bir gayret göster, sonra da tek başına senin gayretin, azmin yetmez. Yine neticeyi Allah Teala'dan bekle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tedbirsiz tevekkülü yasaklamış. Hepinizin bildiği şu meşhur hadis-i şeriftir. Bir bedevi, ya Resulallah, devemi çölde salayım, tevekkül mü edeyim diye sorar. Resulullah Efendimiz, sen önce deveni bağla, ondan sonra tevekkül et. Ama deveni bağlaman tek başına yetmez. Başka türlü de gelir. Gelir aslan yer. Bağladın deveni yer. Veya şiddetli bir kasırga eser, bağını koparır gider bakın. Tek başına bağlamak yetmiyor. Ama sen bir bağla deveni. Ondan sonra da ya Rabbi, ben zahiri tedbirimi aldım, devemi de bağladım. Artık malım da canım da sana emanettir ya Rabbi de. Yine Allah Teala'ya güven. Ben bağladım bir şey olmaz deme. Evet. Ben bu binayı yaptım bir şey olmaz deme. Evet, sen binanı normal mimarlık statüsüne göre yap, mühendis statüsüne göre yap. Ama yine Cenab-ı Hakk'a sığın. Deprem 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olur. Evet, değil mi? Onun için hakikaten bu konu, tevekkül konusu bizim İslam coğrafyamızda zaman zaman çok farklı şekillerde maalesef anlatılmış. Bazen insana büyük güç verilmiş sanki. İnsan her şeyi yapar, bitirir. İnsan güç, kuvvet sahibidir. Yanlış. Bazen de ne yapalım? Cenab-ı Hakk'a tevekküllük deyip kendisini böyle sırt üstü yatan, hiçbir sorumluluk almayan insan tipi. Her ikisi de İslam'ın arzu ettiği bir anlayış değil. Evet, insan kendisine düşen bütün sorumlulukları yerine getirecek. Sonra da Cenab-ı Hakk'a iltica edecek. Ben çocuğumu mektebe gönderirim. Yaz tatilinde kursa gönderirim. Dinini, imanını öğretirim ama onun geleceğini yine Allah'a havale ederim. Ben her şeyi yaptım, buna bir şey olmaz, yok. Rüzgarlar farklı yerlerden eser, çocuğunu da alır götürür, malını, mülkünü de alır götürür. Ama sen yapılması gerekeni bir yap hele. Çocuğuna hiçbir şey vermemişsin, ben Allah'a tevekkül ettim, Allah'a bıraktım onu, yok. Sen hele bir çocuğunun şu mevsimde, özellikle bu yaz mevsiminde ona lüzumlu olan bilgileri önce bir vermeye gayret et. Velhasıl mümin daima bağır olma, yar ol. Yani kimseye yük olma, herkese dost ol. Düsturuna uymalı, gücü kuvveti yerindeyken başkalarının yükünü hafifleten bir dost olmalı. Evet, sen başkalarının yükünü hafifleten insan olmaya bak. Fakat dostlarına bile yük olmamaya gayret etmeli. Birinci mesaj bu ayki dergimizden bu. İkinci mesaj, çok çok daha manevi hayatla ilgili önemli bir mesaj. İyi huylu, kimseyi incitmeyen bir çavuşbaşı, kalp kıran bir din adamından daha iyidir diyor Şeyh Sadi. Bu da çok önemli bir düsturumuz olmalı. Ne demek? İslam'ın özü ve ruhu, inanç esaslarında tevhid, amelde ise bütün muamelelerde, amel sadece namaz, oruç değil, amel dediğimiz hayatın bütün işlerinde iki kelimedir. Birisi edep, diğeri de nezaket. Edep ve nezaket. Beşeri münasebetlerde nezaket, zarafet ve adab-ı muaşereti gözetmeyen, bilakis kaba saba hal ve tavırlar sergileyen bir insanın ne kadar ibadeti olursa olsun salih bir mümin olduğu söylenemez. İbadet çokluğuyla değil, güzellik ya amellerimizdeki ihlasla, zarafetle, nezaketle, muamellerimizdeki. Esasen böyle bir vaziyet, ibadetlerin de hakiki mana ve özünden uzaklığın ana alametidir. Yani kaba saba bir insanın gerçekten ibadetlerinde de bir güzellik olmaz. Nitekim bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, sahabiler gelirlerdi böyle, her meselesini Efendimiz'e açarlardı. Geliyor bir sahabi, ya Resulallah, falanca kadın çokça nafile namaz kılması, nafile oruç tutması, gayreti ve sadaka vermesiyle bilinir. Fakat o kadın diliyle de komşularına eziyet ederdi. Çokça namaz kılıyor, oruç da tutuyor, nafile oruç da tutuyor, gayretli, sadaka da veriyor ama bir kusuru var, diline sahip olamıyor. Yani komşularını incitiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadında hayır yoktur, cehennem ehlindendir buyurdu. Sadece kıldığı namaz, tuttuğu oruç, ondan sonra nafile oruçları, verdiği sadaka tek başına onu cennete götürmez. Bu diliyle zarar verdiği müddetçe. Adam devamla farz ibadetlerini yerine getiren, nafile ibadetleri fazla olmasa da muamelat ve muaşereti çok iyi olan, diliyle de komşularını hiç eziyet etmeyen bir kadını sordu. Ya Resulallah, bir hanım daha var. Evet, farzları yerine getiriyor ama öyle çok fazla ibadet ettiği, nafile ibadet ettiği de görünmüyor, bilinmiyor. Fakat şu diliyle de kimseye zararı yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o kadın cennet ehlindendir buyurdu. Demek ki kıymetli kardeşlerim, İslam bir bütün. Bu noktaya dikkat etmemiz lazım. İslam evet bize ibadet nizamı ama aslında bir hayat nizamı. İslam sadece ibadetlerimizi tanzim etmiyor. Hayatımızın bütün alanları, ticaretimizi, aile hayatımızı, komşuluğumuzu, yolculuğumuzu, yememizi, içmemizi Allah'ın razı olduğu bir kıvamda olması için bize ilahi emirler ve bu ilahi emirleri daha farklı şeye tatbik eden bir nebi var. Oraya uyursa hayatımız, oraya ölçeceğiz yani. Benim konuşmam, yemem, içmem, bakmam, dinlemem neyse bunlar nebevi ölçülere ne kadar uyuyorsa Müslümanlık kalitem o. Oraya uymuyorsa sabaha kadar namazlık evet sevap alırız. Allah Teala ibadetlerimize bir değer verir. Fakat Cenab-ı Hak bizim sadece ibadetimize bakmıyor ki. Hayatın bütün alanlarına bakıyor. Hani büyüklerimiz derlerdi ki din muameledir. Yani beşeri davranışlardır. İnsani ilişkilerdir. Oralarda Hakk'ın ve Habib'in ölçülerine uymak durumundayız. Bütün alanlarda, hayatımızın bütün alanlarında Hak Teâlâ'nın ölçüleri var. Bir de onun sevgili Habib'inin ölçüleri var. Bu ölçülere uyuyorsak, kıymetli kardeşlerim, o zaman kulluğumuz güzel bir kulluk. Yok, kendimize göre her şeyi ayarlamaya çalışıyorsak, o zaman nefsimize uyuyoruz demektir. Cenab-ı Hak da hevasını ve nefsine ilah edineni sen gördün mü diyor. Hevamıza uymayacağız, nefsimize uymayacağız. O ne diyorsa doğrudur. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in söylediği gibi. Onun yaptığı doğru, onun söylediği doğru. Biz kendi doğrularımızı onun doğruları içinde ölçmeye bakacağız. Evet, ölçümüz o. O doğrudan geçiyorsa bizim doğrumuz da doğrudur. Geçmiyorsa bizim doğrumuzun bir anlamı yoktur. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bu ölçüyü Hazreti Ömer'in şu tavsiyelerinde de görüyoruz. Bir kimse Hazreti Ömer'in yanında başka birini övüyordu. Hazreti Ömer ona insanın gerçek yüzünü ortaya çıkaran üç hususu sordu. Hakikaten bunu belki defalarca dinlemişizdir camilerde, sohbetlerde kıymetli kardeşlerim. İnsanın da kalitesini veya fıtratını ortaya koyan bu üç alandır. Birisi komşuluk, biri yolculuk, diğeri de ticaret. İnsanın içi dışı bu üç alanda ortaya çıkartan. Yolculukta belli olur. Çok acul mudur? Çok eneci midir? Kendinden başka bir şey düşünmez mi? Çok vurdum duymaz mıdır? Bak bunlar hepsi insan fıtratıdır yani. Bir yolculuk olur. Bakarsınız 40 kişi otobüse binmiş, bir kişi hala bir yerde oyalanıyordur. 40 kişi binmiş, işini görmüş. O bir kişi keyfine göre orada ben şunu yapacaktım der. Tam tersine bir kişi işini bitirir hemen. Daha 40 kişinin işi olmadan hadi gidiyoruz. Sen yapmışsın ama daha 40 kişinin de işi var burada kardeş. Değil mi? Yani insanın gerçekten gerçek fıtratı yolculukta ortaya çıkar. Sonra komşulukta ortaya çıkar ama en çok da ticarette ortaya çıkar. Evet, bu üç alandan geçerli not alanlar Hazreti Ömer'in ölçüsüne göre güzel Müslümandır. Ben bununla yolculuk yaptım, memnun kaldım. Yolculuk yapıyor, umreye gidiyor, gereken de darılıyorlar. Demek ki olmadı iş. Evet, duyuyorum ben bunları. Hocam diyor, darıldık filan abi. Hayrola ne yaptınız diyorum. Umreye gittik diyor, orada darıldık. Niye darıldınız? İşte yolda şu oldu, bu oldu. Ben de diyorum ki o zaman hiç benim söyleyeceğim bir söz mü bu? Umreye niye gidiyorsun ey kardeşim diyorum. Oturun oturduğunuz yerde. Öyle değil mi yani? Umreye gitmek sünnet. Ama Müslümanla barışmak, kavga etmemek farz yani. Yolculuk yapmışsın, umreye gitmişsin, ne güzel tavaf ettim diyorsun. Üç kardeşten dargın geliyorsun oradan. Evet, gitti umren yani. Evet. Onun için hayatın bu sınav alanlarında sınıfı geçmeye gayretli olmalıyız. Yolculuklarımız, komşuluklarımız, ticaretimiz bizim Müslümanlık kalitemizi, insanlık kalitemizi gösterir. Onun için Hazreti Ömer buyuruyor ki kendisine methedilen bir insan için sen onunla hiç komşuluk, yolculuk veya ticaret yaptın mı? Muhatabı üçünü de yapmadığını söyleyince zannedersem sen sadece onu camide Kur'an-ı Kerim okurken boyun büküp başını salladığı zaman gördün dedi. Adamın evet ya Ömer benim gördüğüm buydu diye ifadesi üzerine Hazreti Ömer o halde onu sen fazla övme zira ihlas kulum boynunda değildir. Yani boynu böyle bükmesi onun ihlası olduğunu göstermez. Ne gösterir peki? Yolculuğu gösterir, ticareti gösterir, ondan sonra komşuluğu gösterir. Görüyoruz ki kıymetli kardeşlerim, gerçekten hani bugün zaman zaman toplumumuzda şikayet ettiğimiz dertlerin çaresi o sahabenin hayatında Resulullah'ın ölçülerinde. Değil mi? Çok zaman birbirimizden şikayet ediyoruz. Aile hayatındaki geçimsizlikler, sosyal hayattaki geçimsizlikler, ne bileyim metrolarda, tramvaylarda, ondan sonra diğer umumi vasıtalarda insanların böyle birbirinden bizar olması yani. Değil mi? Küçücük bir çocuğun yaşlı bir teyzeye yol vermemesi. Yani bunlar hepsi yaşadığımız bu toplumda problemlerimiz. Neden bu problemler? İslam'ı güzel bilmediğimizden veya bilsek de yapmadığımızdan, bilmek de yetmiyor. Yaşamak gerekiyor. Onun için de Cenab-ı Hak elhamdülillah böyle güzide bir camia var burada bu Hüdayi Mescidi'nde. İslam'ı bütün alanlarında güzel yaşamaya gayret etmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Ticarette demiyor ki ya bu ne güzel tüccar, Müslüman bir tüccar bu. Komşuluğa ne güzel bir komşu ya, aman ayrılmasın bizim yerimizden. Bir gitse korkarız acaba başka kötü komşu gelme diye. Ya bunlar ne güzel yolculuk oluyor. Gidiyorsunuz böyle. Hakikaten mutlu dönüyorsunuz gittiğiniz yolculuktan denecek. Güzel Müslümanlar olmak, hayatın bütün alanlarında o güzelliği yerine getiren insanlar olmak. Belki bizim işte Müslümanlık kalitemiz veya Kur'an tabiriyle, nebevi tabirle de ihsan dediğimiz her şeyi en güzel şekilde Allah'ın huzurunda olduğunu görür şekilde yapabilen insan olmak dediğimiz güzellik bu. Velhasıl İslam itikadıyla, ibadetiyle, muamelatıyla, ahlakıyla, muaşeretiyle bir bütündür. Evet, İslam bir bütün. Hayatın bütün alanlarını kuşatan, hani onu şöyle ifade ediyoruz bazen, İslam'ın kapsama alanına girmeyen hiçbir şey yok. Her alan İslam'ın farz, vacip, sünnet, müstahap hükümleriyle ilgilidir. Bütün mesele farzı yerinde yapmak, müstahabı yerinde yapmak, haramdan kaçınmak ve sünneti yerine getirmektir. Mümin, ibadetlerine titizlik gösterdiği gibi beşeri münasebetlerinde de nezaket ve zarafete, güler yüzlü tatlı olmaya da dikkat etmeli, insanlarla da hoş geçinmeli. Kimseyi incitmeyip, kimseden de incinmemeye gayret etmeli. Kendisi incitenleri de Allah'ın affını umarak affedip geçmeli. Önce incitmemeye gayret etmeli, incinmemeye çalışmalı ama birisi incittiyse yeni bir adım daha atmalı. O da Allah'ın affına güvenerek kendi hakkından vazgeçivermek. İşte kamil müminlik dediğimiz, ideal müminlik dediğimiz, nebevi, Rabbani müminlik dediğimiz herhalde böyle bir güzellik işte. Sevindirmekle sevinen, girdiği her yere huzur getiren bir rahmet insanı olmaya çalışmalı. Evet. Yine Şeyh Sadi'den üçüncü bir mesaj bu defa. Baba mirası istiyorsan, babanın ilmine, irfanına, güzel ahlakına varis ol. Varsa tabii babanda. Çünkü onun miras olarak bıraktığı mal 10 günde harcanabilir. Ama sana bir ahlak güzelliği, bir edep güzelliği bıraktıysa seni öte aleme taşır. Sen ona varis olmaya bak. Evet. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir gün Medine çarşısına uğrar ve bir kenarda durur. Ve ey çarşı ahalisi, sizler ne kadar da nasipsizsiniz diye nida eder. Niçin ya Ebu Hüreyre derler? İşte bakın şurada Allah Resulü'nün mirası taksim ediliyor. Siz ise burada sadece çarşı pazarda oyalanıyorsunuz. Gidip siz de ondan nasibinizi alın. Resulullah'ın mirası paylaşılıyor. Çarşı ahalisi bu taksim işi nerede yapılıyor diye sorduklarında Mescid-i Nebevi'de der Ebu Hüreyre. Mescide gidin bak orada miras taksim ediliyor. Evet, mescide miras taksim edilir mi? Demek gidiliyor. Nasıl bir miras peki? Koşarak gittiler. Ebu Hüreyre orada durdu. Gidenlerin dönüşünü bekledi. Geldiklerinde ne yaptınız diye sordu. Dediler ki mescide gittik ama orada taksim edilen bir miras görmedik. Ebu Hüreyre, mescitte hiç kimseyi görmediniz mi diye sordu. Evet, bazıları namaz kılıyordu, bazıları Kur'an okuyordu. Bazıları da helal ve haram konularını müzakere ediyorlardı deyince Ebu Hüreyre Efendimiz yazıklar olsun size. Resulullah Efendimizin mirası da bundan başkası değil zaten. Ama siz miras deyince hep para istiyorsunuz, dinar istiyorsunuz, dirhem arıyorsunuz, kumaş arıyorsunuz herhalde. Resulullah'ın mirası evet namazdır. Resulullah'ın mirası Kur'an'dır. Resulullah'ın mirası helal ve haram konularıdır. Evet. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz peygamberler o zahiri mal mirası bırakmak istiyorlar. Evet. Hadis-i şerif, Ebu Bekir Efendimiz'in rivayet ettiği. Zaten Allah Resulü'nün vefat ettiğinde, daha doğrusu irtihal-i dar-ı beka dediğimiz ebediyet alemine yolculuğunda çok bir şey kalmamıştı. Evinde belki bir ibrik, bir kılıç vesaire. O da zaten şimdi bizim Topkapı Sarayı'nda. Dolayısıyla acaba bunlar kimin olacak dediklerinde Ebu Bekir Sıddık Efendimiz buyurdu ki ben Resulullah'tan işittim. Biz peygamberler bir dünya mirası bırakmayız. Bıraktığımız miras Allah Teala'nın bize ikram ettiği şeriat-ı garradır. Yani ilahi emirlerdir, vahiy mirasıdır ve din mirasıdır. Siz ona sahip olun. İşte sahabe de o mirasa gerçekten sahip olmuşlar yani. O mirası taşımışlar dünyaya. Çin'e de taşımışlar, Semerkant'a taşımışlar, İstanbul'a taşımışlar. Burada Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri, Çin'de Vehb İbni Kepşe Hazretleri, Semerkant'ta Kusem İbni Abbas Hazretleri hep bu Allah Resulü'nün manevi mirasını taşımak için oralara gitmişler. Onun için bizler o ana mirasa sahip çıkmak durumundayız. Şeyh Sade'nin söylediği gibi. Peygamberler ümmetlerine imanı, takvayı, ilmi, irfanı, güzel ahlakı miras bıraktıkları gibi bir anne babanın evlatlarına bırakacağı en kıymetli, en hayırlı miras da şu üç başlıkta toplanır. Bir, İslam şahsiyet ve karakteri. Her anne baba evladına nasıl bir İslam şahsiyet ve karakteri bıraktığının derdinde olmalı. Kendisi acaba benim evladıma bir karakter bırakıyor muyum yani? İnsanlar ya sen ne güzel evlatsın, nasıl bir şahsiyet sahibiz dediğinde ya bunu ben babamdan bana miras kaldı bu. Benim babam böyle insandı, ben de işte böyle oldum diyebilir mi? Veya baba evladını o hale getirebilir mi? İki, başta namaz olmak üzere ibadet şuuru. Üç, güzel bir manevi terbiye. Evet, evlatlarımıza bırakacağımız manevi miraslar bu üç alan. Bir, İslam şahsiyet ve karakteri. İkincisi, namaz başta olmak üzere bir ibadet şuuru. Üçüncüsü de güzel bir manevi terbiye. Evlatlarına bu ulvi hizmetleri miras bırakabilen anneler, babalar ömürlük bir teşekküre layıktır. Ayrıca bir anne baba için de en büyük zenginlik ve saadet de arkalarında kendilerine hayr-ı halef ve sadaka-i cariye olacak evlatlar bırakabilmektir. Yine ilk konuyla ilgili bir dördüncü sözü Hazret'in, hani müstani olmak, ondan sonra daha dikkatli olmak, hemen her şeye atlamamak manasına Şeyh Sadi Hazretleri buyurur. Bir seyyar satıcı tablasına şeker kamışı koyar, sağda solda gezerek satardı. Yolunun üzerinde bir muhterem zata rastladı ve ona dedi ki, Efendi Hazretleri alın, paranız olduğunda verirsiniz dedi. Derdi satmak çünkü bir an ve satayım da, hani ancak bugünkü bizim kapitalist sistemde olduğu gibi ben parayı almasını bilirim nasıl olsa. Hele bir satayım önce. Tamam mı? Bugünkü ekonominin temeli o. Hele bir satayım. Bir alsın yani. Alırım sana. Ciğerini söker alırım yani. Kapitalist sistemin mantığı bu. Hele bir aldırsın önce yani. Önce bir aldırayım. Sonra bulurum ben. Evini satarım. Arabasını sattırırım. Ne yapar yapar alacağımı alırım. Yeter ki o bir alsın. Parası olmasa da. Efendi Hazretleri alın. Paranız olduğunda verirsiniz dedi. O muhterem zatsa ona göz üzerine yazılmaya değer şu güzel cevabı verdi. Sen paran için sabırsızlık gösterirsen sana sözüm geçmez. İki de bir gelirsin, bugün al paran olduğunda ver diyorsun ama iki gün sonra kapımı çalmaya başlarsın. Ben de sana ne mazeret uydursam kapıdan gitmezsin yani. Alacağım var der durursun. Fakat şeker kamışına sabretmek için kendime sözüm geçer. Evet, sana sözüm geçmez yarın. Ama şeker kamışına sabretmek için kendime benim sözüm geçiyor. Yemem, sana da borçlanmam. Evet, günümüzde çok önemli bir mesajdır bu yani kıymetli arkadaşlar. Arkasından acı bir alacak davası çıkacak olan şeker kamışının da tadı olmaz. Evet, o şeker kamışını yerim ama arkasından da acı bir alacak davası gelirse o yediğim şekerin tadı da kalmaz zaten. Günümüzde gerçekten Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Efendi Üstadımızın bugüne söyleyeceği en güzel mesajlardan biri bu. Şeker kamışına takılıp kalıp böyle acılar içinde kıvranıyoruz çok zaman. Ondan sonra herkes aman hocam daraldım ve daha sonra da daha böyle gaddar ellerin güçlerine, faizin kucağına düşüyor, efendim tefecinin kucağına düşüyor, düşüyor, düşüyor yani. Günümüzün en mühim problemlerinden biri de tüketim çılgınlığıdır. Zira kapitalist, liberalist, materyalist zihniyetin mahsulü olan ekonomik sistemler, hakim oldukları medya, moda, reklam gücünü de kullanarak insanların şuur altına daima daha fazlasına sahip olmalısın, daha çok tüketmelisin, tüketebildiğin kadar mutlu olabilirsin şeklinde ruhları zehirleyen, nice ocakları söndüren yanlış düşünceleri terk etmeye çalışıyorlar. Bugünkü pazarlamanın sisteminde diyorlar ki insanlara ihtiyaç ürettireceksin zorla. Onu alın diyor ya şimdi. Pazar günü diyelim ekmek almak için bir markete gidiyorsun. Orada işte yeni bir ürün çıkarmış. Orada bekliyor. Aman efendim diyor. Hele şunu bir deneyin bakın diyor. Sonra alırsınız diyor hatta yani. Kredi kartınızla alırsınız diyor filan. Böyle herkes üzerinize abanıyor. O anda sizin hiçbir ihtiyacınız yok halbuki ona. İhtiyacınız yok ama sizde ihtiyaç üretiyorlar. Sonra da ensenize biniyorlar. Niye? Kapitalist sistemin özü bu. Çok üreteceğim, çok satacağım. Ondan sonra da çok istismar edeceğim. Öz bu. İnsanın ihtiyacı olmasa da ben ona ihtiyaç üreteceğim. İhtiyaç üretmezsem onda malımı pazarlayamam, kalır depoda. O zaman insanın ihtiyacı kadar yap yani. Manevi olgunluktan mahrum olan nice insan da nefsani arzularının sürekli tahrik edilmesi neticesinde hiçbir nimeti kendisi için kâfi görmeyip kanaatsızlık girdabına kapılıyor. Yeryüzündeki milyonlarca mahrumun hayallerini süsleyen, nimetlere gark olmuş bulunsalar da adeta selde sürüklenen kütüklen misali moda ve reklamların aldatıcı telkinlerine kandıkları için büyük bir tatminsizlik, iç sıkıntısı, stres, hatta depresyon yaşıyor, ruhi buhranlara sürüklenmekten kendilerini kurtaramıyorlar. Bu hususta müminler son derece uyanık ve dikkatli olmalı, iradesine de sahibi çıkmalı. Kendisini, ailesini, sevdiklerini, küresel şer çetelerinin gönüllü bir esiri durumuna düşmekten korumalı insan. Moda ve reklamlarla şişirilip köpürtülen, üstelik çoğu zamanda soykırımcı siyonistleri destekleyen firmaların da pahalı ürünlerini ihtiyaç listesine asla koymamalı diyor güzel bir Allah dostu. İnşallah biz de bu tavsiyelere, Şeyh Sadi'den gelen bu güzelliklere dikkat ederiz efendim. Ve sohbetimizi de yine muhterem Osman Efendi Üstadımızın şu dua cümlesiyle bitirmiş olalım. Cenab-ı Hak his ve fikirlerimizi, hal ve davranışlarımızı daima rızasıyla telif eylesin. Razı olduğu istikamette bir kulluk hayatı yaşayıp yine kendilerinden razı olduğu salih kullarının arasına katılmayı cümlemize lütfu keremiyle nasip ve müyesser kılsın. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin.